Ayrım 8. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 102. 5. bölüm. Ana baba eğitiminde 3. basamak. Davranış kontrol sistemleri. Davranışların analizi, davranışın öncülleri, davranışların incelenmesi, davranışsal sonuçlar. Aşamalı disiplin yaklaşımı. Davranış sorunlarını önleme, direnmeyi azaltacak yaklaşımlar. Sorunu birlikte çözmek, kuralları sonuçlarla desteklemek. Doğal sonuçlar, mantıksal sonuçlar, etkili davranışsal mesajlar, mola zamanı. Davranışların analizi. Çocukların olumlu ya da olumsuz tüm davranışlarını doğru olarak anlayabilmek için davranıştan önceki durumu, öncülleri, davranışın kendisini ve davranıştan sonraki durumu, sonuçları incelemek gerekir. Bu incelemeden elde edilen verilerle her 3 bölümde de gerekli değişiklikler yapılarak davranışlar istenilen düzeye getirilebilir. Davranış analizi yapmak için ana babaların bazı basit ama çok önemli sorulara yanıt vermeleri istenir. Bu sorular: çocuğunuzla iletişiminiz nasıl? Ondan bir şey yapmasını nasıl istersiniz? Yapmamasını istediğiniz şeyleri ona nasıl bildirirsiniz? İstediğiniz bir şeyi yaptığında ne yaparsınız? İstediğiniz şeyi yapmadığı zaman ne olur, ne yaparsınız? Öncül, davranış, sonuç. Çocuğun kendisinden istenilen şeyleri yapması, istekte bulunan kişiyle olan ilişkisine, isteğin nasıl söylendiğine, istenilen şeye, isteğin hangi koşullar altında, nerede, ne zaman istendiğine, istenilen şeyi yapması ya da yapmaması durumunda neler olacağına bağlıdır. Örnek: anne çocuktan ödev yapmaya başlamasını istiyor. Çocuğun buna hemen başlayıp başlamaması anne ile olan ilişkisine bağlıdır. Anne ile olumlu, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki varsa, çocuğun söyleneni yapma olasılığı yüksektir. Çocukların ana babalarının isteklerini yerine getirmeye iten şey, onları memnun etme isteğidir. Çocuk kendisiyle iyi, olumlu ilişkiler içinde olan ana babayı memnun etmek ister. Bu nedenle uyumlu davranışlar geliştirmenin ilk basamağı ana babanın çocukla olumlu bir ilişki içerisinde olmasıdır. Bu konu önceki bölümde incelenmişti. Annenin çocukla olumlu ilişki içinde olması davranışı başlatmaya yetmez. Annenin bu isteğini nasıl söylediği de önemlidir. Anne isteğini etkili biçimde söylemelidir. Çocuğun ödev yapmaya hemen başlaması, ödevin çocuğun kapasitesiyle uyumlu olması ve çocuğa çekici gelmesine de bağlıdır. Ödev yapmaya başla komutunun ne zaman ve hangi koşullarda söylendiğine bağlıdır. Evde misafir varken ya da en sevdiği çizgi filmi izliyorken çocuğun bu komuta uymasını beklemek doğru değildir. Çocuk ödev yapmaya hemen başlarsa ve bu anne tarafından övgüyle desteklenirse, daha sonraki günlerde aynı şekilde tekrarlanma olasılığı yüksektir. Ödev yapmaya başlamazsa annenin nasıl bir tutum izleyeceği, hangi davranışsal sonuçları uygulayacağı önemlidir. Ödev yapmaması durumunda çocuğu etkileyecek bir davranışsal ya da mantıksal sonuç varsa ve bunlar tutarlı bir şekilde uygulanıyorsa ödevin yapılma olasılığı artar. Sonuç olarak çocuğuma ödev yaptıramıyorum diyen bir annenin bu yakınması, bu geniş bakış açısı içerisinde değerlendirilmelidir. Sorunu sadece çocukta, sadece annede ya da sadece ödevlerin kalitesinde aramak doğru değildir. Söylediklerimizi yaptıramıyoruz. Ne zaman ondan bir şey istesek kavgayla sonuçlanıyor. Her şeyi defalarca söyledikten sonra yaptırabiliyoruz. Bazen de istemekten vazgeçiyoruz, diyen ana babaların çocuklarıyla aralarında yaşadıkları etkileşim bir şemayla açıklanmıştır. Ana babanın isteği, çocuğun yanıtı hayır. İstek tekrarlanır, 7-8 tekrar, çocuğun yanıtı hayır. Tehdit başlar, 1-3 tekrar, çocuğun yanıtı hayır. Soru işareti, agresyon. Ana babanın isteği, çocuğun yanıtı hayır. İstek tekrarlanır 7-8 kere, çocuğun yanıtı evet, mutlu son. Ana babanın isteği, çocuğun yanıtı hayır. İstek tekrarlanır 7-8 kere, çocuğun yanıtı hayır. Tehdit başlar 1-3 kere, çocuğun yanıtı evet, mutlu son. Ana babanın isteği, çocuğun yanıtı hayır. İstek tekrarlanır 7-8 tekrar. Çocuğun yanıtı yine hayır. Tehdit başlar 1-3 tekrar. Çocuğun yanıtı hayır. Soru işareti, kabullenme, yine mutlu son. Ana babanın isteği, çocuğun yanıtı evet, direkt mutlu son. Bu şemaya göre yaşanan etkileşim basamakları. Ana baba çocuktan bir şey yapmasını ister. Ders çalışmaya başlamak, oyuncakları toplamak, oda toplamak gibi. Bundan sonra iki olasılık var. 1. Söylenen şey çocuk tarafından hemen yapılır. Kolay bir iştir ya da sonunda çocuğun hoşuna giden bir şey vardır. Ama bu olasılık çok düşüktür. Bundan sonra neler yaşandığı önemlidir. Eğer ana baba çocuğun bu uyumlu davranışını övgüyle karşılamaz, göz ardı ederse, daha sonra benzer uyumlu davranışların sayısı giderek azalacaktır. 2. Çocuk söyleneni yapmaz, yapmayacağım demez ama tamam der ve uğraştığı işe devam eder ya da hiçbir yanıt vermez. Bunun üzerine ana baba isteğini tekrarlar ve bunu sürdürür 7-8 kere. A. Çocuk 7-8 tekrardan sonra söyleneni yapar. Burada sonunda ana baba söylediğini yaptırmış olsa bile çocuğun da kazançları vardır. Yapmak istemediği şeyi birkaç dakikalığına bile olsa geciktirmiş olmak ya da bırakmak istemediği işe devam etmiş olmak. Tekrarlar ne kadar fazla olursa o kadar zaman geçecek ve çocuk o kadar kazançlı olacaktır. B. Çocuk 7-8 tekrara rağmen söyleneni yapmaya devam edebilir. Bundan sonra ana baba uyarı ve tehdide başlar. Ana baba, odanı toplamazsan çizgi film izleyemezsin gibi cümlelerle tehditte bulunur. Bazen bu tehdit cümleleri de bir üç kez tekrarlanır. Bu arada ana baba öfkelenmeye başlamıştır. A. Çocuk söyleneni yapar. Burada da ana baba dediğini yaptırabilmiş olsa da sürecin uzunluğu nedeniyle çocuk da zaman kazanmış olacaktır. B. Tekrarlayan tehditlere rağmen çocuk söyleneni yapmaz. Bundan sonra ana babanın tepkileri açısından çeşitli olasılıklar vardır. Ana baba sıkılıp isteklerinden vazgeçerler ya da söyledikleri işi kendileri yaparlar. Bazen de iş çocukla yardımlaşarak yapılır. Sonunda çocuk kazanmıştır. Yapmak istemediği işi yapmaktan tamamen ya da kısmen kurtulmuştur. Çocuk odasına gönderilir, kısıtlama getirilir ya da şiddete başvurulur. Ama tüm bunlar bir sonraki olayda işe yaramaz. Gecikmiştir, tutarlı değildir. Bunun üzerine bazen çocuk ağlamak, bağırmak, öfkelenmek, elindekileri atmak gibi çeşitli tepkiler gösterir. Bundan sonra çocuk sakinleştirilmeye çalışılır, oturup uzun uzun konuşmalar yapılır ya da sevgi, şefkat gösterilir, sarılıp öpülür. Burada çocuğun kazançları daha fazladır. Hem istemediği işten kurtulmuş hem de ana babasının sıcak ilgisini kazanmıştır. Zaman içinde bu etkileşim hemen her konuda yaşanmaya başlar. Bazı ana babalar dirençle karşılaşacaklarını bildiklerinden çocuktan bir şey istemekten vazgeçerler. Bazen bu görevler daha uyumlu olan diğer aile üyelerine kalır. Daha uyumlu olan bir kardeş gibi. Bu kişilerde çocuğa karşı öfke gelişir. Bu arada çocuk birçok şeyi yapmadığından becerileri gelişemez. Özellikle bağımsızlık, kendine bakım ve sorumluluk duyguları gelişmez. Bu tarz bir etkileşim sistemi öğrenilmiş, kalıplaşmış bir sistemdir. Çocuk giderek daha çok alanda bu etkileşim içerisine girmeye başlayabilir. Burada ana babaların bilmesi gereken en önemli şey bu sistemin değiştirilebilir olduğudur. Çocuk kaç yaşında olursa olsun ana baba işbirliği ve tutarlılık içinde bu sistemde var olan hataları yapmazlarsa bir süre içerisinde çocuk bu davranışlardan vazgeçecektir. Bu bölümde tüm bu basamaklar gözden geçirilecektir. Davranışın öncülleri. Öncüller istenmeyen davranıştan önce yaşananlardır. Bu davranışın kiminle ilişki içindeyken olduğu, nerede olduğu, ne zaman olduğu gibi bilgileri içerir. Bu nedenle ana baba çocuğunun istenmeyen bir davranışından yakındığı zaman, bana bağırdı, öfke nöbetine tutuldu, herkese rezil olduk dediği zaman, öncesinde neler olduğu detaylı ona sorulup, bu davranışı tetikleyen etmenler anlaşılmaya çalışılır. Öncüller aynı zamanda ana babanın çocuğu yönlendirmesidir. Yani sisteme ilk giriştir ve davranışların oluşumunda en önemli basamaktır. Öncüller, etkili yönerge vermek, kuralları ve beklentileri belirlemek. Etkili yönerge vermek. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ana babalarının en sık yakınmaları, sanki bizi duymuyor gibi, her şeyi defalarca söylemem gerekiyor, tuz getir deriz biberi alır gelir, gerçekten duymuyor mu yoksa işine gelmediği için mi duymuyor? Dikkat sorunu olan çocuklar özellikle bir şeyle uğraşıyorken kendilerine söylenen şeylerin bir kısmını duymayabilirler. Bu sorun için ilk adım olarak yapılması gereken şey mesajı uygun şekilde vermektir. Yönerge net değilse, yeterince açık ve kesin değilse davranış beklenen gibi olmayacaktır. Ana babaların çocuklara verdikleri yönergelerin bazıları etkili değildir. Bu tür yönergelerde ses tonu ve çocuğa soruluş biçimiyle kontrolün çocukta olduğu mesajı verilir. Pasif iletişimde istekler, dilekler, tekrarlar ve hatırlatmalar, ikna etme çabaları, uzun açıklamalar, pazarlıklar, rüşvet ve özel ödüller vardır. Anne, gitme vaktimiz geldi, gidelim mi oğlum? Çocuk, hayır, ben daha oyunumu bitirmedim. Anne, peki 5 dakika daha sonra gideriz, tamam mı? Çocuk, hayır, ben daha çok kalmak istiyorum. Anne, ama daha giderken alışveriş yapacağız. Zamanında gidebilirsek sana da oyuncak alırız. Oldu mu? Pasif yönerge örnekleri. Okul için hazırlanma zamanı gelmedi mi? Masanın üstünü temizlemeni sana kaç kez daha söylemem gerekiyor? Acaba yakında ödev yapmaya başlayacak mısın? Bazı ana babalarsa daha agresif, saldırgan bir iletişimle dediklerini yaptırmaya çalışırlar. Bu iletişimi kullanan kişiler katıdır, kontrolü sağlamak için tehdit ederler, küçük düşürücü kelimeler kullanırlar, bazen fiziksel cezalara da başvurulur. Bu iletişim ve kontrol biçimi o kişinin varlığında ve geçici bir uyum sağlar. Çocuğa çevresiyle benzer bir tarzda iletişim kurmayı öğretir. Hemen buraya geliyorsun yoksa ben gelip sana gününü göstereceğim. Bir dakika şurada oturup beni dinleyemiyorsun değil mi? Bütün söylediklerin bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Etkili sözel mesajın örnekleri. A. Ses tonu. Çocuğa yapılan uyarılarda ana babanın ses tonu çok önemlidir. Sözlerin etkili olabilmesi için normal ve kararlı bir ses tonu kullanılmalıdır. Kesin sınırlar için bağırmak ya da sert bir ses tonu ile belirtmek gerekmez. Yüksek ses kontrol kaybını gösterir. B. Birebir göz teması kurmak. Çocuktan bir şey yapması istendiğinde ya da bir uyarıda bulunulduğunda bunu onun yanına gidip gözlerine bakarak yapmak çok daha etkilidir. Mutfakta kendi işine devam ederken çocuğuna televizyonu kapatması için uzaktan seslenen bir annenin sözünün dinlenme olasılığı çok azdır. C. Davranışa odaklanmak. Sözel mesajın odak noktası çocuğun davranışı olmalıdır. Çocuğun kişiliğine yönelik genel eleştiriler hangi davranışa tepki gösterdiğinizi belirtmez. Çok gürültülü bir şekilde oyun oynayan çocuğa "Çok düşüncesizsin, yaramazlık yapma" gibi uyarılar yerine "Bu oyunda çok fazla gürültü oluyor" demek daha uygun olur. D. Ben dilini kullanmak. Ben dili kullanılarak yapılan uyarılarda ana baba çocuğun uygun olmayan davranışı karşısında ne hissettiğini iletir. Ortalığı yeni toplamışken hemen dağıtman beni kızdırdı. Evde fazla gürültü olunca komşular rahatsız olacak diye endişeleniyorum şeklindeki ifadeler çocukta değişme isteği yaratabilir. Çocuğun olumsuz değerlendirmesini en az düzeye indirir, ilişkiyi zedelemez. E. Doğrudan ve belirgin ifadeler kullanmak. Çocuğa bir uyarıda bulunurken tam olarak ne kastedildiği anlaşılır olmalıdır. Akşam geç kalma, vaktinde evde olmaya çalış yerine tam bir saat belirtmek gerekir. Ya da banyoyu temiz kullanmayan çocuğa, banyoyu biraz daha temiz bırakmalısın gibi net olmayan ifade yerine tam olarak ne kastedildiği belirtilmelidir. Yerdeki havluyu kaldırman, saçları çöpe atman, şampuanları yerine koyman gerekiyor demek daha doğrudur. 1. Çocuğun yanına gidin, uzaktan seslenmeyin. 2. Göz teması kurun, omzuna ya da eline dokunun. 3. Basit cümlelerle ne yapmasını istediğinizi belirtin. 4. Bir seferde birden çok şey istemeyin. 5. Normal ses tonu ve ciddi bir ifadeyle konuşun. Kızmak, yalvarmak yok. 6. Gerekirse söylediğinizi tekrarlatarak doğru anlaşıldığınızdan emin olun. Şu andaki görevini bitirdiğinde sokağa çıkabilirsin. Israr etme, biliyorsun hayırlar evete dönüşmüyor. Eve dönme zamanı geldi, gidiyoruz. Kuralları ve beklentileri belirlemek. Çocuklar kabul edilebilir davranışlarla ilgili kuralları kalıtsal olarak bilerek doğmazlar. Zamanla öğrenmeleri gerekir. Öğrenme süreci ana babanın bu kuralları açık ve anlaşılır biçimde sunması ile başlar. Çocuğa öğretilecek kurallar önemine ve gerekliliğine göre elemeden geçirilmelidir. Bazı ana babalar evde çok fazla kural koyarlar. Çocuğun eksik ya da yanlış her adımında uyarı ve düzeltmelere başvururlar. Böyle bir ortamda çocuk tüm kuralları öğrenemediği gibi tümüne tepki gösterebilir. Ana baba da yorgun düşer ve kararlılığını kaybeder. Çok da önemli olmayan pek çok konunun yanında önemli konularda da kurallar işlemez. Dikkat eksikliği olan çocukların kurallarla ilgili bazı zorlukları vardır. 1. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların kuralların tümünü bilmesini ya da hatırlamasını beklememek gerekir. 2. Bu çocuklara kurallar belirli durumlardan önce hatırlatılmalıdır. Kuralı bozulduktan sonra değil. 3. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk için kuralı bilmek o kurala uymak için yeterli değildir. 4. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için az sayıda ama yeterince açık ve kesin kurallar gereklidir. Yatma saati 8.30, istisna yok. Arabada giderken sessiz olunacak. Saat 6'da evde olunacak. Önce ödev, sonra oyun. Konuşurken sıra beklenecek, söz kesilmeyecek. Teyzene gittiğimizde oradakilere merhaba de, bir şey isterken lütfen ve alırken de teşekkür ederim de, kuzeninle iyi geçir. Markette, Yanımda kal. Bir şeylere dokunma. Almayacağımız şeyler için ısrar etme. Çocuklar kendilerini etkileyecek olan kuralın oluşturulmasına katkıda bulunurlarsa, o kurala çok daha istekli biçimde uyarlar. Kuralları çocuklarla birlikte belirlemenin önemli faydaları. Çocukların kurala uyma motivasyonları yüksek olur. Kararlar daha uygulanabilir ve daha nitelikli olur. İlişkiler daha sıcak ve yakın olur. Çocukların öz saygıları ve özgüvenleri artar. Çocuklar öz denetim kazanırlar, sorumluluk duyguları artar. 2. Davranışların incelenmesi. Davranışların tanımlanması aşamasında çocuğun tam olarak ne yaptığı, bu davranışın süresi, sıklığı ve şiddeti sorgulanır. Bu sorulara yanıt verebilmek için iyi bir gözlem yapmış olmak gerekir. Davranışların doğru olarak tanımlanması hangi yaklaşımla ele alınacağı konusunda ipucu verir. İstenmeyen davranışlar, davranışın altında yatan nedenlere göre dört grupta incelenebilir. Dikkat çekmek için yapılan davranışlar, güç mücadelesi nedeniyle yapılan davranışlar, öfke ve öç alma isteğiyle yapılan davranışlar, yetersizlik nedeniyle yapılan davranışlar. Dikkat çekmek, neden? Çocuğun duygusu, sıkılma, ilgi ihtiyacı. Çocuğun davranışı, ana babanın gözünün içine bakarak yapar, uyarılınca durur, biraz sonra tekrar başlar. Çocuğun gerçek mesajı, beni fark et, benimle ilgilen. Uygun yaklaşım, görmezlikten gelmek, ben diliyle uyarmak, ortamı zenginleştirmek, uygun davranışlar gösterdiğinde ilgilenmek. Neden? Güç mücadelesi. Sürekli kontrol edildiğini hissetme, tehdit edilmiş hissetme, çocuğun duygusu. Çocuğun davranışı, uyarılınca davranışı daha çok yapmaya başlar. Çocuğun gerçek mesajı, benim dediğim olacak. Uygun yaklaşım, güç mücadelesine girmemek, direnmeyi azaltacak uygulamalara geçmek, seçenek sunmak. Neden? Öç alma, çocuğun duygusu, incinme, haksızlığa uğradığını düşünme, çocuğun davranışı şiddet gösterir, incitecek şeyler söyler. Çocuğun gerçek mesajı, ben de seni incitebilirim. Uygun yaklaşım, misilleme yapmamak, aynı şekilde karşılık vermemek, önce sakinleşmek, sonra birlikte sorun çözmek. Neden? Yetersizlik, çocuğun duygusu, kendini yetersiz hissetme, güvensizlik. Çocuğun davranışı, söylenen şeyi yapmak istemez, direnir. Çocuğun gerçek mesajı, hiçbir şeyi iyi yapamıyorum, beni zorlama. Uygun yaklaşım, çocuğa kendisini yeterli hissedeceği fırsatlar yaratmak, küçük başarılarını takdir etmek, çocuğun yerine yapmamak. 3. Davranışsal sonuçlar. Davranışsal sonuçlar çocuğun gösterdiği davranıştan sonra yaşananlardır. Basit biçimde ödüller ve cezalar olarak iki grupta incelenebilirler. Ödüller, sosyal ödüller, etkinlikler, ayrıcalıklar, somut ödüller. Cezalar, bazı şeylerden mahrum etmek, olumsuz uyaran vermek. Ödüller. Davranışın sürmesini sağlayan, onu pekiştiren şeylerdir. Çocuğun olumlu davranışları pekiştirilirse, o davranışın devam etme olasılığı artar. Aynı şekilde, olumsuz davranışlar da pekiştirilirlerse artarlar. Bunun en tipik örneği çocukların ısrar etmeyi öğrenmelerinde yaşanır. Ana baba çocuğun bir isteğine önce karşı çıkar ama çocuk biraz daha ısrar edince istek kabul edilir. Burada çocuk ısrar ederek isteğine kavuşmuş ve ısrar etmenin işe yarar bir davranış olduğunu öğrenmiş olur. Kabul edilmeyen başka bir isteğinde mutlaka ısrar etmeyi deneyecektir. Sosyal ödüller, çocuğu övmek, kutlamak, aferin demek, ilgi ve sevgi göstermek şeklinde olan ödüllerdir. Doğru şekilde uygulandığında en fazla etkili olan ödül türüdür. Etkinlikler, bilgisayar oynatmak, birlikte sinemaya gitmek gibi ödüllerdir. Sosyal ödüllerden sonra ikinci sırada tercih edilen ödül türüdür. Somut ödüller, oyuncak, yiyecek, giysi gibi maddi ödüllerdir. Davranış kontrolü amacıyla en az ve en son aşamada kullanılması gereken ödül türüdür. Cezalar. Davranışın arkasından uygulandığında davranışı ortadan kaldıran ya da azaltan yaklaşımlardır. Davranışları sadece cezalarla kontrol etmeye çalışmak uygun değildir. Ceza, çocuğa ne yapmaması gerektiğini öğretebilir ama ne yapması gerektiğini öğretemez. Sadece ceza vererek olumlu davranışlar geliştirilemez. Ceza, çocuğun ana baba ile iletişimini bozar. Çocuğu karşı çıkmaya, inatlaşmaya itebilir, özgüvenini sarsar. Tüm bu nedenlerle davranış kontrolünde ceza dikkatli kullanılması gereken bir yaklaşımdır. Aşamalı disiplin yaklaşımı 1. Önleme. Aşamalı disiplin yaklaşımının ilk basamağı önlem almaktır. İstenmeyen davranışları ortaya çıkmadan önce önlemek, oluştuktan sonra düzeltmeye çalışmaktan daha kolay ve daha etkilidir. Ana babalar çocukların davranışlarını değiştirmek için onlara yapma, dur mesajları içeren sözlü uyarılarda bulunurlar. Ama bu uyarılar çoğunlukla işe yaramaz, sonunda ortam gerginleşir. Çocuğu değiştirmeye çabalamak yerine çocuğun ortamını değiştirmek istenmeyen davranışların çoğunu önler. Ortamda yapılabilecek düzenlemeler. A. Ortamı zenginleştirmek. Çocukların sıkıntıdan ne yapacağını bilememekten kaynaklanan bazı davranışları ilgilerini çekecek etkinlikler sunularak önlenebilir. Çocuğun ilgi alanı ve beceri düzeyine göre seçilecek olan araçlar oyalanmayı sağlar. Misafirliğe giderken orada çocuğun oyalanmasını sağlayacak bir şeyler almak ve bunların seçimini çocukla birlikte yapmak orada oluşabilecek sorunları baştan önleyebilir. B. Ortamı sadeleştirmek. Çocuklar ortam çok kalabalık ve karmaşık olduğunda da huzursuz olup istenmeyen davranışlar gösterebilirler. Ev ortamı, özellikle de çocuğun odası, dolapları olabildiğince sade ve boş olmalıdır. Çocuğun dolapları eşyalarını kolayca alıp tekrar yerleştirebileceği yükseklikte ve kolay yerleştirilebilecek düzende olmalıdır. Uyku saatine yakın zamanlarda ortamı sadeleştirmek ve fazla uyarıcı etkinlikleri azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır. C. Ortamı çocuğa uydurmak. Çocuğun yaşına ve yapısına uygun olacak biçimde evde bazı düzenlemeler yapmakla istenmeyen davranışlar daha kolay önlenir. Elektrik prizlerine kapak taktırmak, tehlikeli araçları kırılabilecek hassas eşyaları ortadan kaldırmak, kolay kayan kilim ve paspasları kaldırmak gibi önlemler hem ana baba hem çocuğun rahat hareket etmesini sağlar. Ana baba çocuğu sürekli uyarmak ve denetlemek zorunda kalmaz. D. Bir uğraş yerine başkasını koymak. Çocuğun istediği şey ona verilemeyecek bir şeyse, ilgisini çekebilecek başka bir şey sunmak özellikle küçük çocuklarda işe yarar. Yerine başka bir şey vermeden çocuğun elindekini almak özellikle 3-5 yaş arasındaki çocuklarda uzun ağlamalara ve tutturmalara neden olur. Bu noktadan sonra pek çok ana baba buna dayanamayıp elinden aldıkları şeyi geri verir. Böylece çocuk ağlamanın, tutturmanın işe yaradığını öğrenir. E. Çocuklar büyüdükçe yeni düzenlemeler yapmak. Çocuklar büyüdükçe onlar için düzenlemeler yapmak çatışmayı önleyebilir. Evin anahtarını ona da vermek, özel eşyalarına saygı göstermek, önemli tarihleri not edeceği bir takvim vermek gibi düzenlemeler hem ona sorumluluk vermek hem de çatışmaları önlemek için işe yarayabilir. Düzenli aile toplantıları yapmak, evdeki olumlu olaylar ya da değişmesi istenen davranışlar üzerinde konuşmak, sorunları önlemenin diğer bir yoludur. Sorunlar ciddi boyutlara ulaşmadan konuşmak hem olayın büyümesini önler hem de önemli sorunlar için problem çözme konusunda alıştırma yapılmış olur. Hiç aile toplantısı yapılmayan bir evde önemli bir sorunun konuşulması ve ortak bir çözüm bulunması zor olur. Toplantıların amacı ana babanın önceden vermiş olduğu kararları çocuklara kabul ettirmek değildir. Tüm aile bireylerinin çözüm önerilerini dinleyip birlikte en uygun çözümü üretmektir. 2. Direnmeyi azaltacak yaklaşımlar. Davranış sorunlarını önleyici yaklaşımlar, etkili sözel mesajlar, ben diliyle uyarmak, çocuğun uyumlu olması için her zaman yeterli olmaz. Özellikle bu uygulamalara yeni başlandığı dönemlerde çocuklar direnir, hatta ana babanın geri adım atması için bildikleri her yolu deneyebilirler. Bu noktada kontrolü kaybetmemek, sakinliği korumak ve direnmeyi azaltacak yaklaşımları uygulamak gerekir. A. Kontrol etme tekniği. Net bir ifadeyle çocuğa kesin sınır konulduğunda çocuk hiçbir tepki vermiyor ya da duymazlıktan geliyorsa, önce mesajın gerçekten duyulduğundan ya da anlaşıldığından emin olmak gerekir. Kontrol etme tekniği mesajını aynı şekilde tekrarlama, hatırlatmalar yerine geçebilecek basit bir tekniktir. İsteklerim açık mı? Söylediklerimi duydun mu? Söylediklerimi tekrarlar mısın gibi sorularla mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. B. Sona erdirme tekniği. Çocuklar etkili sözel mesajları aldıklarında ana babayı tartışmaya, pazarlığa çekerek sınırları zorlamayı deneyebilirler. Bazen de davranışları için bir sürü sebep ileri sürebilirler. Kardeşiyle kavga eden bir çocuk ısrarla kavgayı kimin başlattığını anlatmaya çalışabilir. Bu noktada öne sürülen sebeplerle ilgilenmemek, sadece çözüm beklendiğini ifade etmek tartışmayı durdurabilir. Ödevini almayı unutan bir çocuk niye unuttuğunu uzun uzun açıklarken ana baba, ödevini bir daha unutmamak için neler yapabilirsin sorusuyla mazeretleri dinlemediğini, çözüm beklediğini hissettirmelidir. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyen, sürekli bahane bulan ve başkalarını suçlama eğiliminde olan çocuklar için bu yaklaşım işe yarar. Öne sürülen mazeretler işe yaramazsa, bir süre sonra bunlardan vazgeçilir. Bu tekniğin diğer bir faydası da ana babanın direkt çocuğu eleştirmesini önlemektir. Eşyasını okulda unutan bir çocuğa ne kadar unutkansın demek yerine bir daha unutmamak için ne yapman lazım sorusuyla çözüme odaklı olunduğu mesajı verilir. C. Sakinleşme tekniği. Ana baba ve çocuk öfkeliyken etkili sorun çözme teknikleri uygulanamaz. Ana baba öfkeliyken bağırıp çağırır, aklına geleni söyler ya da şiddete başvurur. Çocuk öfkeliyken ana babayı dinleyemez, konuşmayı reddeder, bağırır, hatta öfke nöbetine tutulur. Tüm bunları önleyebilmek için öfkenin ilk ipuçları sezildiği anda sakinleşme tekniğine geçilmelidir. Bu teknik hem ana baba hem de çocuk için mola zamanı olarak düşünülebilir. Öfkenin en erken belirtisi seslerin yükselmeye başlamasıdır. Ana baba, şu anda ikimiz de öfkeliyiz. Her ikimizin de sakinleşmek için zamana ihtiyacı var. Bir süre için ayrı odalarda duralım, sakinleştiğimiz zaman bu konuyu konuşalım diyerek molayı başlatır. Bu yaklaşımın işe yarayabilmesi için sakinleşme süresinde farklı ortamlarda bulunmak gerekir. 8. ayrımın sonu, sayfa 114.